Ayrım 6, Şahmat, Mario, Mazzanti, sayfa 66. 10 saniye, 9. Greta Alfieri monitörden görüntüsünü kontrol etti. Makyaj sayesinde yüzündeki tüm yorgunluk ve stres izleri yok olmuştu. Açık renk elbisesi düzgün duruyordu ve en çok izlenilen kanalın öğle haberlerini sunmak için çok uygundu. 7, 6. Arkasındaki dev ekranda Adriana Maggezi'nin ölümüyle ilgili haberin son görüntüleri dönüyordu. 4, 3. Şanslıydı çünkü o gün haber açısından hiç de zengin değildi. Politik çevrelerde sakinlik hakimdi. Hiçbir doğal afet olmamıştı. En heyecan verici haber Maggezi'nin öldürülmesiydi. Özetlerde ilk haber olarak verildiğinden seyircilerin dikkatini çekmiş olmalıydı. Diğer rakip kanalların haberlerinde de bu cinayete oldukça fazla yer ayrılmıştı. Ama hiçbirisi Greta'nın sahip olduğu ve şimdi yayında vereceği bilgiye sahip değildi. 2. 1. Geceden beri bu bilgiye sahip olsa da bunu şimdi kullanmayı uygun görmüştü. Böyle davranmasının iki önemli sebebi vardı. Bunlardan ilki büyük rakipleri Mediaset kanalının haber bülteni birkaç dakika içinde yayına girecekti. Ve bu yeni haberin doğruluğunu teyit edip yayına hazırlayacak vakitleri olmuş olamazdı. İkinci neden ise bu şekilde büyük bir tiyatro etkisi yaratacak olmalarıydı. Tıpkı diğer haber bültenlerinde olduğu gibi haberi ilk önce izleyici almış olacaktı. Hem de bir gece öncesinde olay yerinde çekilmiş görüntüler eşliğinde. Sonra haberle ilgili tüm detaylar bitmiş gibi görünürken Greta ortaya çıkacak ve son dakika gelişmesini soruşturmayı birden başka bir yöne çeviren olayı verecekti. İzleyiciler kendilerini neredeyse soruşturmanın bir parçası gibi hissedecekti. Tek kelimeyle ifade edilecek olursa bir kere bu büyük haberin altına imzasını attıktan sonra Greta Alfieri izleyicilerin kendisiyle ilgili duygularıyla da ilgilenecekti. Yayın 2 numaralı kamera. Greta Alfieri tam sağındaki kameraya doğru yavaşça dönerek açık renk gözlerini kameranın objektifine dikti. Dudaklarında bir an için ciddi bir gülümseme belirdi. Yalnız bir kadını hedef alan yeni bir şiddet. Ara. Buna şiddet vakası demek istemedim. Daha önce birçok sefer gördüğümüz bir trajediyi anlatmak için vaka kelimesini kullanmayı reddediyorum. Toplumumuzun karşı karşıya olduğu bu kadar vahim ve rahatsız edici bir durumun üstünü örtmek için kullanılan bu kelimeyi reddediyorum. Yalnız bir kadının işkence edilerek öldürülmesi bir vaka değildir. Tıpkı dün akşam öldürülen Adriana Maggezi'ye olduğu gibi. Her sene anlatmak zorunda kaldığım türden bir hikaye. Ara. Artık buna bir dur demek zorundayız. Ara. Bu katliamı durdurmak için gerekli çözümleri bulmamız gerekiyor. Ara. Bu ülkede bu sorunun ciddi ve yapıcı bir şekilde ele alındığı bir yerin olmasını ümit ediyorum. Rejiden Greta'nın kulağına takılı gizli mikrofona bir uyarı geldi. Dikkat et Greta, vaktini bitiriyorsun. Konuya gir artık. Bir numaralı kamera. Greta Alfieri yeniden yüzünü çevirdi. Önündeki kameranın kırmızı ışığı yanarak yayına girdi. Artık haberimize dönmek zorundayız. Konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Soruşturmalara yön verecek bir gelişme bu. Güvenilir kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre polis Adriana Maggezi'nin katilini ele geçirmiş durumda. Ara. Genç kadının nişanlısı Claudio Morganti polis tarafından olay yerinde bulundu. Elektrik kesintisi yüzünden üstü başı kan içinde asansörde kapalı kalmış olarak bulunan Morganti birkaç saattir gözaltında tutuluyor. Üzerinde durulan ihtimaller olaydan kendisinin sorumlu olduğu yönünde güçleniyor. Öğleden sonra Claps dar güvenlik odasına girdiğinde Morganti bir köşeye çökmüş, dizlerine dayadığı başını elleri arasına almış duruyordu. Uyumuyordu ama içeri kimin girdiğini görmek için kafasını kaldırmadı. Claps gözleri yerde ayakta bekledi. Daha sonra karşı duvara yaslandı. Tek bir kelime etmedi. İçerideki ışık çok göz alıcıydı ve beyaz duvarlar ışığı bir tarafa yansıtarak etrafı daha da aydınlatıyordu. Pencere yoktu. Havalandırmanın sesi duyulabilen tek gürültüydü. Tepede bir kameranın ucu sallanıyordu. Klebs derin ve yoğun sessizliğin etrafını sarmasına izin verdi. Zihni cinayetin işlendiği apartmana gitti. O kokuyu tekrar burnunda hissetti. Adli tıp tarafından çekilen kurbanın fotoğrafları tekrar gözünün önüne geldi. Sonra yatak odasındaki albümde bulduğu fotoğrafları düşündü. En sonunda Adriana Maggezi'nin yüzünü hayal ettiği şekilde gözünde canlandırdı. Suratında o biraz pişman gülümsemesi vardı. Adriana için gülümsemenin de ciddi bir tarafı olmalıydı. Klebs hareketlendi. Kim bilir ne kadar zamandır böyle konuşmadan ve yeri izleyerek duruyordu. Morganti de yerinden kıpırdamışa benzemiyordu. O doğduğunda oldukça yaşlıydılar değil mi? Klebs sanki yarıda kalmış bir sohbete devam eder gibi konuştu. Morganti kim bilir nerede kaybolmuş olan düşüncelerinden sıyrılıp kafasını kaldırdı. Ne? Adriana'nın ebeveynlerinden bahsediyorum. O doğduğunda hiç de genç değillerdi. Evet, birkaç yıl önce ölmüşler, ben tanıyamadım. Klebs yere bakmaya devam ediyordu. Her şeyi ciddiye alıyordu değil mi? Bir şeylerin geçip gitmesine izin vermesi zordu. Adriana mı? Tanısaydı annemin çok hoşuna gideceğinden eminim. Morganti acı bir şekilde iç çekti. Eski zaman kızlarından derdi mutlaka. İyi dans eder miydi? Dans mı? Ders almıyor muydu? Ah evet ya, Latin Amerikan ritmi. Kabul edilmedi. Morganti'nin suratında ince bir gülümseme belirdi. Konuşurken bir yandan da kafasını iki yana sallamaya başladı. Kabul edilmedi. Yapacak bir şey yoktu. Müziği duyamıyordu. Ama başarılı bir öğrenci gibi çalışıyordu. Sonunda bir şeyler de öğrenmedi değil. Ama biz neden bahsediyoruz ki? Klebs Morganti'nin gözlerini üstünde hissetti. Keşke kendisi de bakışlarını kaldırabilseydi. Adriana öldü ve siz... Ve siz katilini çoktan ele geçirdiniz bile, öyle değil mi? Cevap verin bana, öyle değil mi? Klebs soruyu duymazlıktan geldi. Tekrar konuşmaya başlamak için bir süre bekledi. Siz Adriana'ya aşık mıydınız? Of tanrım! Morganti kafasını dizlerine gömüp elleri arasına aldı. Aşık mıyım? Ne boktan bir soru bu böyle? Belki hayır, henüz değil demek istiyorum. Aramızda daha yeni bir şeyler başlıyordu. Daha önümüzde çok yol vardı. Adriana yavaş ilerlemek istiyordu ve bu şu an için bana da iyi geliyordu. Yavaş ilerlemek isteyen, eski kafalı bir kız. Birbirinizi tanıyor muydunuz? Yani özel olarak demek istiyorum. Aman ne büyük hassasiyet! Morganti alaycı bir şekilde güldü. Duygularımı incitmekten mi korktunuz? Yoksa Adriana'nın anısına saygılı mı olmak istediniz? Seks yapıp yapmadığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Cinsel ilişki yaşıyor muydunuz? Hayır. Peki bu durum sizin için uygun muydu Bay Morganti? Şu an için evet. Morganti ayağa kalktı. Çok uzun boyluydu. Klebs'i bir omuz boyu geçiyordu. Böylelikle size güzel de bir sebep sundum değil mi? Beni kim bilir kaçıncı kez reddetmişti. Ben de kendimi kaybettim. Öfke nöbeti içinde ona tecavüz ettim ve onu öldürdüm. Klebs bir süre düşündü, sonra konuşmaya başladı. O zaman dün bütün geceyi Adriana'da geçirmek gibi bir niyetiniz yoktu yani. Buna izin vermezdi. Sadece her zamanki gibi birkaç saat. Biraz laflardık, bir şeyler içerdik. Birbirimizi daha ilerisine zorlamadan kanepenin üstünde biraz öpüşürdük. Şimdilik aramızdaki ilişki böyle devam ediyordu. İş yeri evinden uzakta mıydı? Şehrin öbür tarafında. Ama bunun ne ilgisi var? Klebs bu soruyu da duymazdan geldi. Bay Morganti, neden suç aletini Adriana'nın vücudundan çıkarmadınız? Morganti'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Suç aleti mi? Siz neden bahsediyorsunuz? Adriana'yı bulduğumda üstünde suç aleti falan yoktu. Bir zarf aşacağı. Bu imkansız. Ona kalp masajı yaptım. Üstünde saplanmış bir zarf açacağı ya da başka bir halt olsa mutlaka fark ederdim. Klebs birkaç saniye dalgın bekledi. Sonra ani bir içgüdüyle sordu. Eller. Ellerini göğsünün üstünde siz mi birleştirdiniz? Kolları sanki çarmıha gerilmiş gibi. Morganti'nin yüzüne derin bir acı ifadesi yayıldı. İki yana uzatılmıştı. Onu öyle bırakamazdım. Salonun ışıkları açık mıydı? Morganti'nin kolları ağır bir şekilde iki yanına düştü. Klebs'in yönelttiği soruyu duymazdan gelerek sordu. Bu zarf açacağı konusu da nedir? Soruma cevap verin. Morganti sırtını duvardan kaydırarak tekrar odanın köşesindeki yerine oturdu. Bacakları sanki yeterince kıvrılamayacakmış gibi görünüyordu. Klebs kendini adam ayaktayken bu kadar uzun boylu olduğunu nasıl fark edemediğini sordu. Kapalıydı. Salonun ışıkları kapalıydı. Ama giriştekiler yanıyordu. Ve çok net olmasa da etrafın görünmesine yardımcı oluyordu. Salondaki ışıkları siz açmadınız mı? Telefon ederken bile mi? Telefon girişte. Hayır, ben hiçbir ışık düğmesine dokunmadım. Evde ne kadar kaldığınızı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Her şey çok hızlı oldu. Adriana'nın öldüğünü anladığımda, işte o zaman orada onunla kalmak istemedim. Telefon ettim ve hemen aşağı indim. Kim olabileceği ile ilgili bir fikriniz var mı? Benim dışımda mı demek istiyorsunuz? Bunu bana soran ilk kişisiniz. Bunu bir soru mu yoksa boş bir nezaket gösterisi olarak mı değerlendirmeliyim? Kim olabileceği ile ilgili bir fikriniz var mı? Hayır, bir manyak herhalde. Kahretsin. Ne güzel bir savunma ama. Klebs birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra kameraya doğru bir baş hareketi yaptı. Gözaltı odasının kapısı dışarıdan açılırken Morganti tekrar ayağa kalktı. Avukatımla görüşmek istiyorum. Bu benim hakkım. En kısa sürede görüşebilirsiniz. Kimsenin haklarınızı engellemeye niyeti yok. Klebs bunu söyledikten sonra bir süre durakladı ve tekrar konuşmaya başladı. Son bir şey daha. Aşağıdan zile bastığınızda Adriana mikrofona ne dedi? Morganti kaşlarını çattı. Dün akşam ona gittiğinizde apartman kapısını açması için zile bastınız. Adriana size mikrofondan ne dedi? Hiçbir şey. Kendi aramızda kullandığımız şifreli bir zil çalma şekli vardı. Bilirsiniz işte. Sevgililerin aralarında yaptıkları maymunluklardan. Ben o şekilde çaldım ve o da hiçbir şey söylemeden kapıyı açtı. Klebs gözaltı odasından sessizce çıktı. Tam bir orospu çocuğu. Brett Alfieri'nin son sözleri üstüne Sensi'nin sesi tıslayarak çıktı. Odaya yeni girmiş olan Klebs Sensi'ye sorgulayan gözlerle baktı. Bu fahişe her şeyi ama her şeyi haberlerde söyledi. Sensi büyük bir sinirle kumandayı alarak televizyonu kapattı. Yemin ediyorum o köstebeğin kim olduğunu bulacağım. Sensi'nin sakinleşmesi için uzun birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Şimdi üstümüzde baskı kuracaklar. Avukatlar tahminimizden çok önce işe dahil olacak. Her şey daha karmaşık bir hal alacak. Zarf açacağını görmemiş. Nasıl? Morganti öyle söyledi. Salon loşmuş ve kurbanın vajinasına sokulmuş olan zarf açacağını görmemiş. Gözle görünür şekilde şaşırdı. Bence yalan söylemiyor. Sensi cesareti kırılmış bir şekilde kollarını iki yana açtı. Dinle Klebs, bir de sen başlama. Katil o. Çok kurnaz ve suyu bulandırmaya çalışıyor ama itiraf edecek. Sorgudaki tek şüphelinin doğruyu söylediği varsayımından hareket edemeyiz. Kendini kurtarmak için yalan söyleyecek, içimize şüphe sokmaya çalışacak ve eğer bu işte biraz iyiyse bunu çok da başarılı bir şekilde yapacak. Kurbanın eski sevgilisiyle ilgili ne biliyorsun? Of Tanrım, 5 aydan fazla bir süre önce Maccezi'yi o terk etmiş. Bir haftadır iş için Amerika'daymış. Bunlar senin için bir mazeret oluşturmaya yeterli mi? Onunla ilgilenen başka erkekler var mıymış? Yok sanırım, biz işimize bakalım. Sensi koltuğuna gömüldü. Dinle beni, bir uzman olarak sen kendin bu cinayetin aşk kaynaklı olduğunu söyledin. Güzel. Peki cinayet yerinde kimi bulduk? Kurbanın kanına bulanmış elbiseleriyle bizi bekleyen sevgilisini. Bize bu gibi durumlarda en çok tutan hikayeyi anlatıyor. Yani olay yerine cinayet işlendikten sonra vardır yalanını. Ayrıca kurbanla buluşacağını bilen hiç kimse de yok. Olay yerine taksiyle gidiyor ve çok uzak bir yerde iniyor. Herkesin yapacağı gibi oraya arabasıyla gidip Maccezi'nin evinin altına park etmiyor. Birilerinin onu görmesini istemiyordu. Bu çok açık. Bunun dışında... Tamam, bu kadar yeter. Klepsensi'nin sözünü kesti. Tatmin olmamış ve herhangi kesin bir dayana olmayan hislerini tartışmanın hiçbir faydası yoktu. Soruşturma senin. Ben suç davranışları üzerine bir danışmanım ve görevim bitti.
Aferin sana, lanet olsun. Bir de alınganlık yapıyorsun.
Sensi zoraki bir gülümseme takındı. Senin düşüncelerine ne kadar önem verdiğimi çok iyi bilirsin. Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı ve masanın etrafında dönerek,
konuyla ilgili şüphelerim var. Açıkçası benim yok. Öyleyse üstünde çalış ve bana elle tutulur bir şeyler getir. O zaman seni dinlerim, dedi.
Greta Alfieri'nin zafer gününde saat 7'yi biraz geçiyordu. Agresif adımlarla haber salonundan geçti. Bakışları kendinden emin bir şekilde, sanki etrafındaki hiçbir şey onun dikkatini çekmeye layık değilmiş gibi ilerliyordu. Oysa her şeyi görüyordu, karakteriyle gurur duyuyordu. Onu izleyen herkesin hayranlık ve kıskançlıkla dolu bakışlarını ayırt edebiliyordu. Büyük haberlerin kraliçesiydi o, Bayan Alfieri, imkansız röportajları yapan gazeteciydi. Bilgisayarını açtı, birkaç saniye yüklenmesini bekledikten sonra ekranda yeni bir mesaj uyarısı belirdi. Greta Alfieri mesaja hemen bakıp bakmamak arasında bir süre kararsız kaldı. Morganti'nin ebeveynlerinin telefonunu bulmuştu, başka bir şehirde yaşıyorlardı ve onlara durumu bildirerek bir ipucuna ulaşabilirdi. Şimdilik mesajın canı cehenneme diye düşündü ve numarayı çevirdi. Alo, Morganti'lerin evi mi?
Evet, siz kimsiniz?
Kadının sesi yaşlı ama hala enerjikti. Ben Greta Alfieri, siz Bayan Morganti misiniz? Kadın kim olduğunu anlamasın diye kendi ismini adeta ağzında geveleyerek büyük bir hızla söylemişti. Aralarında birden güvensizlik duvarının yükselmesini istemiyordu. Hatta daha kötüsü bile olabilirdi. Karşı tarafta bir süre sessizlik oldu, sonra sizin kim olduğunuzu biliyorum, dedi kadın. Sesi neredeyse titremeye başlayan Bayan Morganti, mesafeli ve terbiyeli bir şekilde davranmak için fark edilir şekilde çaba sarf ediyordu. Greta kendi kendine lanet olsun dedi. Yapacak bir açıklamamız yok. Özellikle de size ve şimdi eğer izin verirseniz işime geri dönmem gerek. Ama Greta Alfieri bu tavırla moralinin bozulmasına izin verecek biri değildi. Beni sadece bir saniye dinler misiniz hanımefendi? Niyetim sizinle röportaj yapmak ya da oğlunuzun başına gelen olayla ilgili bir açıklama yapmaya zorlamak değil. Gerçek şu ki ben de iki arada kaldım. Elime bu haberi verdiler ve okumak zorunda kaldım. Ama canlı yayında oğlunuzun ismini vermek bardağı taşıran son damla oldu. Peki o zaman bizden ne istiyorsunuz? Kadının sesinde artık bir kararsızlık olduğu seziliyordu. Bundan faydalanıp o kapıyı kapatmadan önce araya ayak sokmak gerekiyordu. Bayan Morganti, ben bir gazeteciyim ve bu mesleğin gereği başkalarının hayatlarıyla ilgilenmektir. Hatta yayınlayacak bir haber olması uğruna sıklıkla bu kişilerin özel hayatlarını ve haklarını yok sayarak, bununla da kalmayıp haysiyetleriyle oynamak ve bazı durumlarda iftira atarak hayatlarını mahvetmek şüphe. Sizinle konuşmak istemememin sebepleri bunlar. Birçok meslektaşımın yaptığı gibi haberin kutsal olduğu ve açıklanması gerektiği özrün arkasına saklanmak istemiyorum. Ben işimi kimseye sorun yaratmadan, herkesin haysiyetine saygı göstererek, onurumla ve sorumluluk alarak yapmak istiyorum. Size ve ailenize bir özür borçluyum hanımefendi. Aramamın sebebi buydu. Karşı tarafta sessizlik oldu. Ve bu kötü durumu elimden geldiğince telafi etmek isterim, diyerek devam etti Greta. Nasıl peki? Bizden ne istediğinizi hala söylemediniz. Başarmıştı işte. Greta Alfieri gülümsedi. O en büyüktü. Az önce belirttim, basın çıldırmış bir halde tirajları ve reklam alanlarının değerlerini yükseltmek için ilk sayfada bir canavar sergilemekten daha iyi bir yol yok. En kötüsü de suçlu ya da masum olsun olayda adı geçen kişinin durumu. Ben tüm bunların bir parçası olmak istemiyorum. Bu işe yeter dedim ve şimdi şüphelilerin haklarının korunması doğrultusunda gerçek bir kampanya yürütmek arzusundayım. Bu anlamda sizinle aramızda bir irtibat kanalı açmak istedim. Sizi soruşturmayla ilgili gelişmelerden haberdar edebilirim ve aramızda bir iletişim kurulmuş olur. Takdir edersiniz ki olup biten her şey gazetelerde yer almıyor. Hiçbir röportaj ya da yaptığınız açıklamayı yayınlamayacağım.
Tek niyetim ona yardım edebilmek ve oğlunuzu daha iyi tanımak. Ben sizin tarafınızdayım hanımefendi.
Karşı tarafta bayan Morganti'nin kafasının karıştığı belliydi. Bir yandan güvensizlik, bir yandan da oğlunun olası her desteği alması arzusu arasında gidip geliyordu.
İlla şimdi konuşmak zorunda değiliz diyerek ısrar etti Greta Alfieri. Sizi tekrar arayabilirim, belki yarın mesela.
Bilmiyorum, önce eşimle konuşmam lazım. Greta bu işi becerdiğinden emindi. Cani'nin annesinden bir röportaj koparmıştı. Özel olarak tabii. Elinden telefonu bırakmadan diğer eliyle e-postayı açmaya çalıştı. Bir yandan da kadına cevap yetiştiriyordu.
Elbette konuşun, ben tekrar arayacağım. Sizi rahatlatacağını düşündüğüm son bir şey var. Soruşturmayı yürüten Doktor Sensi ile konuştum. Bana oğlunuzla ilgili dedi ki...
Greta Alfieri birden durdu. E-posta bilgisayar ekranında açılmıştı. Evet, oğlum hakkında ne dedi?
Greta gözlerine inanamıyordu. Yazılan kısa metni tekrar okudu.
Bir saniye hanımefendi, affedersiniz.
Her şey doğruydu. Orada gözlerinin önündeydi. Sesindeki aceleci tonu bastırmaya çalışarak konuştu.
Oğlunuz, evet, yıkılmadı ve bu kötü deneyimde çok güzel bir şekilde savaşıyor. Çok sakin ve her şeyin kısa zamanda aydınlanacağına çok güveniyor.
Hanımefendi, size teşekkür ederim. Bu gerçekten de çok iyi bir haber. Demek kendini bırakmadı.
Sizi yarın arayacağım.
Başka bir haber yok mu? Oğlumun avukatını tanıyor musunuz? Başarılı biri mi?
Öğrenmek için elimden geleni yapacağım.
Çok sert konuşmuştu. Yaptığı çok yanlıştı ama kendine hakim olamamıştı. Önündeki mesaj sanki ekranda dalgalanıyor gibiydi.
Yarın konuşmak üzere Bayan Morganti.
Artık etrafında ekranda yazan o kelimelerden başka hiçbir şey yoktu.
6. ayının sonu, sayfa 78.